Ayrım 2, sayfa 25. Derine doğru. Kontrgerilla'nın kuruluş öyküsünü şöyle özetleyebiliriz. Türkiye 1952'de NATO'ya üye olduktan hemen sonra günümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nun görevlerini üstlenen, o zamanki Milli Müdafaa Yüksek Kurulu'nun bir kararıyla Özel Harp Dairesi Kontrgerilla diye anılan ve sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı adını alan bir kuvvet kuruldu. Emekli Subay Talat Durhan'a göre Özel Kuvvetler Komutanlığı gerek kuramsal bakımdan gerekse kuruluş şeması ve işlevi bakımından örgüte verilebilecek en uygun isimdi. Neden? Belge soruyu yanıtlıyor. Zira isimlendirme düzeyinde ABD talimatnameleri esas alınmıştı. ABD kaynaklı bütün belgeler, talimatnameler ve yönergeler Türkiye'de de geçerlidir. ABD kaynaklı FM-31-20 resmi talimatnamesinin ismi Special Forces Operational Techniques, yani Özel Kuvvetler Harekat Teknikleridir. FM-31-21 Amerikan resmi talimatnamesinin ismi ise Special Forces Operations, yani Özel Kuvvetler Harekatıdır. Bu talimatname Türkiye'de aynı kod adıyla Gerilla Harbi ve Özel Kuvvetler Harekatı ismiyle yayınlanmıştır. Silahlı kuvvetler nizami ve gayri nizami örgütlenme olarak ikiye ayrılıyor. Nizami bölüm düzenli ordular. Gayri nizami bölüm ise gerilla güçleri için kullanılan bölüm. Gayri nizami kuvvetlere karşı harekat talimatnamesi, gerillaya karşı kontrgerilla harekatı olarak adlandırılıyor. Özel Harp Dairesi Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Turgut Özal'ın döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan emekli Orgeneral Kemal Yamak, kontrgerilla yani derin devlet tartışmalarının yeniden alevlendiği günlerde Gölgede Kalan İzler ve Gölgeleşen Bizler adını taşıyan kitabında konuya hayli yer ayırdı. Özel Harp Dairesi özellikle Amerikalıların da verdiği destekle NATO'nun örtülü harekat konseptine dayanarak kurulmuş bir harekat ünitesiydi. Memleketimizin bulunduğu coğrafi mevki ve stratejik konum böyle bir teşkilatı çok lüzumlu ve çok faydalı hale getiriyordu. Tercüme olarak ordumuza giren ve daireye de görev olarak verilen terim gayri nizami harptir. Gayri kanuni harp değildir. Bunun gibi gayri nizami askeri kuvvetler tabirinde de bazılarının maksatlı olarak yorumladığı gibi gayri kanuni askeri kuvvetler anlamı yoktur diyor. Avrupa Parlamentosu'nun konumuzla ilgili karar tasarısındaki şu sözler dikkat çekici. Avrupa topluluğuna üye pek çok ülkede gizli, paralel istihbarat ve silahlı operasyon örgütlerinin 40 yıldır var olduğu Avrupa hükümetleri tarafından ortaya çıkarılmıştır. 40 yıldır bu örgütlerin demokratik kontrolden kurtulduğu ve NATO ile işbirliği halinde ABD gizli servislerince yönetildiği anlaşılmaktadır. Akçura'nın Derin Devlet Oldu Devlet kitabındaki bir başka belgenin özeti Yamağ'ın açıklamalarını doğrulamıyor. Talat Duran'ın sözünü ettiği ve 25 Mayıs 1964 günü Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın verdiği emir ve Orgeneral Ali Keskiner'in imzasıyla yürürlüğe giren bu talimatname öyle bir talimatname ki, gayri nizami kuvvetlere karşı harekat kapsamında özel harpçilere adam öldürme, bombalama, silahlı soygun, işkence, kötürüm hale getirme, adam kaçırmak suretiyle tetiş, olayları tahrik, misilleme, rehinelerin alıkonması, kundakçılık, sabotaj, propaganda, yalan haber yayma, zorbalık ve şantajın da yollarını açtı diyor. Ve bu yollar Susurluk olayıyla derin devlete uzanıyor. Emekli Orgeneral Yamağ'ın kitabındaki açıklamalar ABD'nin gerçek yüzünü ortaya koyması açısından da ilginç. ABD'nin verdiği yardımı yani dolarları sırası ve yeri geldiğinde kafamıza vurduğunu 1950'lerde, 1960'larda kimi yetkililerin özel açıklamalarıyla öğrenmiştik. 1971-1974 arasında Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan Orgeneral Kemal Yamak buna bizzat tanık oluşunu kitabında anlatıyor. Özel Harp Dairesi'nin ABD Özel Yardım Fonu'ndan her yıl alınan ve hesabı resmi bütçeye karıştırılmadan ayrı bir muhasebede tutulan 1 milyon dolarla ilgili yıllık görüşme zamanı gelmişti. Amerikalı geldi, mutat konuşma ve pazarlıklar başladı. Biz ihtiyacımız olan silah ve teknik malzemeyi istiyor, o bize ihtiyacımız olmayanı, ellerinde olanı vermeye çalışıyordu. Münakaşa uzadı, anlaşamıyorduk. İsrarımız karşısında bir ara sertleşti ve ''Para bizim değil mi? Ne istersek onu veririz. Önerdiklerimizin dışında bir şey veremeyiz.'' dedi. Bunu duyar duymaz, ''O zaman hem paranız hem de vereceğiniz malzeme sizde kalsın.'' dedim. Ayağa kalkıp toplantı bitmiştir diyerek görüşmeyi bitirdim. Sonucu Genelkurmay Başkanlığı'na arz etmek ve bu ihtiyacın örtülü ödenekten karşılanarak Amerikan yardımından vazgeçilmesini teklif etmek kararına vardık. Yaman bu açıklamasından yola çıkarak yıllarca önceye gidelim. Örneğin 1969'larda ABD'nin TSK'ya verdiği savaş araçlarının Vietnam'da kullanıldıktan sonra iskartaya çıkardığı araçlar olduğunu zamanın Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'den öğrenmiştim. ABD Milli Savunma Bakanı McNamara'nın kullanılmış araçları, tankları, topları vesaireleri önerdiğini söylemişti. ABD'li bakanın iskarta malları bize yamarken kullandığı gerekçe de hayli ilginçti. Fabrika çıkışlı bir tankı alabilmemiz için örneğin diyelim ki yardım fonundan $1000 ödeyecektik. Oysa aynı fiyata yani $1000'a kullanılmış ama ufak bir onarımla iş görebilen bir yerine 3 tank alabilecektik. Yamak açıklamalarında Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü Kızıldere olaylarının ve işkence merkezi Ziver Bey Köşkü sorgulamalarının özel harp dairesi ile ilgili olmadığını söylüyor. Talat Turhan'a 40 gün işkence yapanlar biz kontur gerillayız ve kimseye hesap vermeyiz diye bağıranlar kimlerdi acaba? Fakat öykü Amerikalı ile 1 milyon dolar üzerindeki pazarlıkta iplerin kopmasıyla sonuçlanmıyor. Daha sonra İngiltere'den sonra Fransa'dan NATO kanalıyla gelen tabii general, resmi ziyaretçiler Yamak'la temas kurmuş ve müşterek planlar, eğitim ve tatbikatlar üzerinde nabız yoklamışlar. Yamak bizzat muhatap oldum bu görüşmelerde diyor, bizim Balkanlarda ve Kafkaslarda hala devam eden izlerimizi ve muhtemel etkilerimizi dile getirerek NATO içinde müşterek harekat ve çalışmalarda işbirliğinin fayda ve önemi üzerinde durdular. Destek ve işbirliği isteğiyle vaatlerde bulundular. Kendilerine konseptimiz ve ana fikrimiz izah edilmiş, böyle bir çalışma ve planlamaya katılamayacağımız bildirilmiştir. Bizim Gladio ile veya başka bir ülkenin herhangi bir teşkilatıyla herhangi bir ilişkimiz olmamıştır. Ne ki bu örgütlerin isimlerindeki farklılık işlevlerini değiştirmiyor. İtalya'daki adı Gladio, bizdeki adı Kontrgerilla. Ama her iki örgüt de NATO'ya bağlı, uzun zaman SİHA parasıyla besleniyor. Görev başındaki kimi askeri yetkililer daha sonraki yıllarda, 1990'larda, Kontrgerilla ile ilgili irdelemeleri, onlar sav diyor, reddettiler. Genelde söyledikleri şuydu, TSK literatüründe Kontrgerilla sözcüğü yoktur. 3 Aralık 1990'da Özel Harp Dairesi ile ilgili bilgi sunan Genelkurmay, Özel Harp'in bağlı olduğu Harekat Dairesi Başkanı Korgeneral Doğan Beyazıt, Özel Harp Dairesi'nin Ziver Bey Köşkü sorgulamaları ile ilişkinin olmadığını açıkladı. Aynı söylemi 1992'de Özel Harp Dairesi'nin komutanı Tümgeneral Kemal Yılmaz yineledi. Kemal Yılmaz'ın kontrgerilla yoktur diyen açıklamasından önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, milliyete verdiği demeçte kontrgerilla sözcüğünün yanlış kullanıldığını söyledikten sonra şöyle sürdürüyordu sözlerini. Bu teşkilatın amacı şudur, karşıda savaşa giren bir düşman vardır. Kontrgerilla düşman bölgesine sızarak oradaki halkı mukavemet için organize eder. Ya da düşman toprağına girmiştir, teşkilat işgal bölgesinde kalıp halkı direnişe teşvik eder, organize eder. Bu kuruluş her ülkede var. İngiltere'de SAS alayı, ABD'de Delta Force budur. Bizde de Özel Kuvvetler Komutanlığı var. Askeri yetkililerin kontrgerillanın varlığını reddetmelerine karşın Türkiye'de yaşanan olaylar, gizli bir örgütün gizlenen elemanlarının kimi olayları kışkırttığı ya da yaşanmasına olanak sağladığı biçiminde yorumlandı. Bülent Ecevit 17 Nisan 1990'da Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşuyor. Özellikle 1977 yılında çok ilginç bazı olaylar oldu. Çok kuşku uyandırıcı karanlık olaylar oldu. Bunların en önemlisi kuşkusuz 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda 30'u aşkın insanın ölümü ile sonuçlanan olaydı. Bu gözler önünde yapılan bir kışkırtmanın sonucu çıkmış bir olaydı. Kışkırtmanın nereden kimlerden geldiği herkesin gözü önünde cereyan ettiği için belliydi. Ve ciddi olarak üstüne yüründüğü takdirde bu olayın sorumlularının, kışkırtıcılarının mutlaka ortaya çıkması gerekirdi. Gerekirdi ama gerekli olan yapılır mıydı? Ecevit yanıtlıyor soruyu. Biz o sırada ana muhalefet partisiydik. Bu olayları soruşturmak için bir araştırma komisyonu kurduk. Ama bir noktadan sonra izler kayboluyordu. Adeta bir bilgi boşluğu ile direnişlerle karşılaşıyorduk. Yıllarca üzerinde durduğumuz halde olayın iç yüzü anlaşılamadı. O olayın faillerinin saklanmak istediği daha ilk günlerden belli olmuştu. Ve çok acayip bir şekilde tezgahlanan bir olay olduğu görünüyordu. Onun için benim aklıma bir olasılık olarak bunun Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantısıyla bir bağlantısı olabileceği olasılığı geldi. Ve bunu Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e bildirmeyi, bu kaygımı sunmayı görev bildim. Kendisiyle görüşerek Özel Harp Dairesi ile ilgili bilgileri aktardım. Taksim olayının arkasında bu kuruluşun sivil uzantısının bulunabileceğini söyledim. Korutürk bunu benden yazılı olarak istedi. Korutürk bu konuyu dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'e de açmış. Demirel buna büyük tepki göstermiş. Bu anlatımlara göre Ecevit araştırmayı bir noktaya kadar getiriyor. Cumhurbaşkanını harekete geçirmeye çalışıyor. Özel Harp Dairesi'nin sivil elemanlarının Taksim Meydanı'nda 30 kişinin ölümüne neden olduğu gibi bir savın, bir iddianın da sahibi. Ama ana muhalefetteyken öne sürdüğü görüşleri kısa süre sonra iktidar olunca nedense yaşama geçirmiyor. Ecevit'in 1973-1974'lerde başlattığı, 1977-78 yıllarında doruğa tırmandırdığı kontur gerilla ile ilgili girişimlerini ve bu girişimlerde dönemine göre muhalefet lideri veya Başbakan Demirel arasındaki tartışmaları daha sonraki bölümlerde ayrıntılarıyla göreceğiz. Ecevit'in Korutürk'e verdiği mektup üzerine Demirel'in böyle bir kuruluşun olmadığını söylemesi normal. Zira Demirel son yıllara kadar kontur gerillayı kabul etmedi, sürekli yatsıdı. Ecevit 1 Mayıs 1977 Taksim olayları üzerine söylemlerine 1990 yılında şu cümleyi de ekledi. Bu olay Haziran 1977 seçimleri öncesi muhalefeti toplantı yapamaz ve halkı bu toplantılara katılamaz hale getirebilmek amacını güdüyor olabilir. Özel Harp Dairesi'nin sivil kanadının seçim öncesi mitingi engellemeye çalıştığını söylemiyor. Ama bu cümleyle 1 Mayıs olayının 1977 seçimleri öncesi muhalefeti, yani CHP'yi, toplantı yapamaz ve halkı bu toplantılara katılamaz hale getirebilmek amacıyla güttüğü savından da vazgeçmiyor. Şurası bir gerçek. Türkiye'de Gladio benzeri bir örgütün varlığı yadsınamaz. Bu örgüt açıkça söylenmiyor ama Özel Harp Dairesi içinde yuvalanmış başına buyruk bir örgüt, yasa dışı. CIA tarafından besleniyor, ABD yararlarına hizmet veriyor. Pek çok faili meçhul cinayet Taksim Meydanı'ndakine benzer olaylar aydınlanmadı. Ayrıca kimi ülkelerdeki askeri darbelerde de, bizde de, bu örgütlerin görev yaptığını öne süren görüşler bugüne değin yanıtlanmış değil. Kontur gerilla tartışmalarının yoğunlaştığı günlerde İlhan Selçuk'un konuyla ilgili yazısı aydınlatıcı. Yazı 31-15 simgeli bir kitapçık. 1964'te Türkçe'ye çevrilerek bizim orduya dağıtılan Amerikan Özel Harp Talimatnamesi, yalnız teknik değil ideolojik temelleri de saptırıyor diye başlıyor. Bu ideolojik esaslar bizim subayımız ve askerimize belletiliyor, bir tür beyin yıkanıyor. Düşmanımızı Amerikan gözlükleriyle görmeye başlıyoruz. Ancak bu da yetmiyor, bizdeki Özel Harp Dairesi'nin parasal ödeneğini Amerika veriyor. Genelkurmay'ın Özel Harp Dairesi CIA kaynaklı ödenekle mi çalışacak ve yurdu koruyacak? Çeyrek yüzyıldan beri teröre kurban giden önemli kişilerin katilleri bulunamıyor. 1960'lar, 1970'ler ve 1980'lerde işlenen en büyük cinayetlerin failleri meçhuldür. Bugünkülerinin üstüne de bir sis perdesi örtülmüştür. Kuşkular büyüyor, sorunun işareti kasap çengeli gibi kıvrılıyor. ÖHD'ye bağlı sanılan kimi kuvvetler terör eylemlerini yönetip yönlendiriyorlar mı? Katiller neden bulunamıyor? Devlet içinde yuvalanmış bir gizli örgüt askeri darbe ortamı hazırlayıp orduyu istenmeyen bir yükümlülüğe itmek için planla, programla terör etkinliklerini mi körüklüyor? Özel Harp Dairesi'nin ABD'nin parasal ve kuramsal denetiminde olduğunu bilen, muhalefetteyken kontur gerillayı sorgulayan siyaset iktidara gelince sonuç alamıyor veya işin peşini bırakıyor. Neden acaba? Söyledikleri gibi yeterli bilgi elde edemedikleri ya da muhalefetteki ön görüşlerini ve mantığa aykırı olmayan söylemlerini iktidarda sürdürmelerini bir güç engellediği için mi? Kuşku yok. Türk demokrasisinin herhangi bir döneminde bir başbakanın önüne olası bir güç böyle bir dayatmayla çıkamazdı, çıkmadı. Ne var ki başbakanlar, örneğin Ecevit gibi bir başbakan iktidara gelince içtenlikle konuyu çözmeye uğraştı. Ecevit 12 Eylül'den önceki son başbakanlığında, örneğin Özel Harp Dairesi'nin elindeki silahların, cephanelerin kimi terör örgütlerine verilip verilmediğinin denetlenmesini istedi. Ama, işte arkası gelmeyen amalı bir cümle. Sonuç alamadı, daha ileriye gidemedi. 1990'lara, 2002'lere kadar kontur gerillayı reddeden Suskun Süleyman Demirel birden açıldı. Kontur gerilla demiyordu ama kontur gerillanın daha değişik, daha devlet kokan biçimi üzerinde açıklama üstüne açıklama yapıyordu. Bu saptamanın koşutunda ilginç bir örnek Akçura'nın kitabında. Aydınlara yönelik cinayetlerin arkasında İslami örgütlerin veya kişilerin olduğu yazılıp söylenmeye başlanınca Necmettin Erbakan konuşmuş. Türkiye'de Özel Harp Dairesi var. Bunların CIA emrinde olduğunu, birçok provokasyonda bulunduğunu biliyoruz. Uğur Mumcu'nun öldürülmesine benzer birçok cinayet profesyonelce işlendi. Bu cinayetlerin Özel Harp Dairesi'nin marifeti olduğunu biliyoruz. Bu sözleri söylediğinde iktidar olmamıştı. DYP desteğinde başbakanlığa geldiğinde 1996'da derin devlet markalı Susurluk olayı patladı. Başbakan Erbakan bu kez Susurluk üzerinde şöyle konuştu. Fasa Fiso. Ecevit hükümetinde Milli Savunma Bakanlığı yapan Hasan Esat Işık'ın bana söylediklerini aşağıya alıyorum. Fikir planında geçerli ve doğru. Kontr gerilla her ülkede var. Fakat şu durumlarda var. 1- Fikri ABD vermiş. 2- Finansmanını yapmış. 3- Bu örgüte sızmalar olmuş. Bu sızmalar Pentagon'dan başlar, CIA sızmasına kadar sürer. ABD'nin Türkiye'nin NATO'daki varlığını sağlama bağlamak için baskın pan-Türkizm hareketini kullandığını öne süren Daniel Ganser, aşırı sağcı Kurmay Albay Alparslan Türkeş'in bu süreçte merkezi bir rol oynadığını söylüyor. Türkeş'le ilgili savlar çok ilginç. Türk siyasal yaşamında 27 Mayıs 1960'dan başlayarak önemli roller oynayan, 1-2 milletvekiliyle Demirel hükümetiyle ortaklık kuran ve sürekli olarak Adolf Hitler hayranı gösterilen bir asker. Son olarak MHP'nin başbuğu. Sağcı yanını her zaman övgüyle sergileyen Alparslan Türkeş'le 1970'lerde bir söyleşi yapmıştım. Bana o sırada sağ-sol terör hareketlerinde silahlı görev üstlenen, kendi komandoları konusunda çekinmeden, yüksünmeden şunu söyledi. Komandolar benimdir. Hürriyet bu sözü manşetten verdi. Türkeş yalanlamadı. Fakat iki sözcüklü bu söylemin derin etkileri oldu. 1980'de TSK yönetime el koyduktan sonra öteki üç parti lideri gibi Türkeş de askeri bir bölgede askerlerin konuğu oldu. MHP ve kendisi için davalar açıldı. 20 yıl sonra Türkeş komandolar benimdir sözünü yalanladı. 1940'larda İsmet İnönü'nün milli şeflik döneminde henüz teğmen iken Türkçülük olaylarına karıştığı için hapsedildiğini biliyorduk. O günlere ait yaygın söylentilere göre kapatıldığı hücrede işkence görmüş, kimi itiraflarda bulunması için tırnakları sökülmüştü. Yıllar sonra Metin Toker bu söylentilere değindi ve geçenlerde Türkeş'in ellerine baktım. Uzun parmakları, tırnakları bir piyanistinki kadar düzgündü. Sökülmüş tırnaklara benzemiyordu dedi. Alay ediyordu işkence söylentileriyle. Fakat Ganser'in genelde ırk üstünlüğü teorisine ve özellikle Türklerin üstünlüğüne inanan Türkeş'le ilgili öne sürdüğü görüşler öyle alaya alınacak nitelik ve içerikte değil. Ganser 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1948'lerde CIA ile bağlantıya geçtiğini, CIA emirleri doğrultusunda Türkiye'de gizli bir gölge ordu kurma çalışmalarına katıldığını, ABD ile ilişkileri güçlendikçe Türkiye ile Amerika arasında mekik dokuduğunu, hem Pentagon hem de CIA ile içten ilişkiler kurduğunu ve 1955'ten 1958'e kadar NATO ile ilgili askeri görevi nedeniyle Washington'da görev yaptığını yazıyor. Türkeş'le bağlantılı savlar daha da ileri gidiyor. Nisan 1952'de Türkiye NATO'ya üye olduktan hemen sonra Albay Türkeş'in de katkılarıyla Seferberlik Tetkik Kurulu kuruldu. Bu kurulun adı sonra Özel Harp Dairesi'ne ve son olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dönüştürüldü. 3 Aralık 1990'da Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi Başkanı Kor General Doğan Beyazıt ile ÖHD Başkanı Tümgeneral Kemal Yılmaz'ın basına verdikleri bilgiye göre Özel Harp Dairesi Karargah Öğrenim, Eğitim Grubu Özel Kuvvetler, Özel Hava Grubu Bölge Başkanlıkları. Bölge başkanlıklarına bağlı alt birimleri ise savaşta teşkil edilecek unsurlar, gerilla, yeraltı, kurtarma kaçırma olarak tanımlıyor. Özel Harp Dairesi'nin Soğuk Savaş süresince birkaç isim değiştirmesine karşın sayısız operasyon düzenlediğini, örneğin 1955'te Yunan polisinin sorumlu tutulduğu, Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atılması olayının, hemen ardından da kontr gerillanın dolduruşuna gelen Türk fanatiklerin İstanbul'u talan eden 6-7 Eylül olaylarının yaratıldığını öne sürüyor. Oysa DP hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Yassıada mahkemelerinde 6-7 Eylül'ü başlatmakla suçlandı. Tersini söyleyene de rastlanmadı. Bir rivayete göre ÖHD yani kontrgerilla askeri bir darbeyi engellemek için oluşturulmuştu. Tamamen palavra bir açıklamaydı bu. Gerçek böyle olsa 1952'deki kuruluşundan 8 yıl sonra 27 Mayıs 1960'da TSK ülke yönetimine el koyar mıydı? Fakat Ganser yine Türkeş'i sahneye itiyor. 27 Mayıs'ın lideri eski kara kuvvetleri komutanı Cemal Gürsel'in sağ kolu ve kişisel sekreteri olduğunu söylüyor. Fakat gerçeğin başka bir yüzü var. Sekreteri ve sağ kolu olduğu yazılan, söylenen 38 üyeli Milli Birlik Komitesi'nin demokrasiye geçmemek, bir süre daha yönetimde kalmak isteyen 13 üyesinden biri olan Albay Türkeş'i Cemal Gürsel yurt dışına sürmekte bir an için tereddüt etmedi. Esenboğa havaalanında bir salonda durmadan gezinen Türkeş'i seyrediyordum. Bir an durdu, salonun camına yaklaştı ve bana "Sana Hindistan'dan maymun göndereyim mi?" diye bağırdı. Sürgünden döndü. Önce Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMP'yi ele geçirdi ve sonra aşırı sağcı diye nitelenen Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurdu. Partinin simgesel işareti kurt, yani bozkurt başı. Hala kullanılıyor. Gençlik örgütü Bozkurtlar. Hareketin amacı Ergenekon. Gençlik örgütünün yayın organı Bozkurt'ta yer alan Bozkurt Amentüsü'nü NATO'nun Gizli Orduları kitabında yayımladı Ganser. İlginç. Biz kimiz? Bozkurtçularız diye başlayıp devam ediyor Amentü. Bozkurtçular neye inanır? Türk ırkının ve Türk milletinin her ırktan ve her milletten üstün olduğuna. Bu üstünlüğün kaynağı nedir? Türk kanıdır. Türk doğuştan mı üstündür? Türk doğuştan üstün ve kabiliyetlidir. Türk zekasını, yiğitliğini, askeri dehasını ve her hususta büyük kabiliyet ve istidadını kanından alır vesaire vesaire. Bu bir gençlik örgütü mü yoksa Ganser'in savladığı gibi pan-Türkizm ülküsü uğruna şiddete başvurmaya hazır silahlı ve eğitimli adamlardan oluşan pek de acıması olmayan bir şebeke mi? Sağcı solcu kanlı kavgalarda adı ne olursa olsun, ister bozkurt diye tanımlansın, ülkücü gençliğin 1980'lere uzanan terör olaylarında önemli bir yeri olduğu yadsınamaz. Bu yazımları yinelemekteki amacımız şu savı ortaya koymaktı. Bu sav Siyah'ın kontur gerillayı hayat verirken milliyetçi faşist hareketi desteklediği, İtalya'da ve daha sonra Avrupa ülkelerinde NATO'ya bağlı veya doğrudan ilişkili gizli örgütler ortaya çıkarıldı. Türkiye'deki kontur gerilla adındaki örgütü Türkeş bozkurtlardan oluşturdu diyor. Ganser bu konuda fazla ileri yargılara varmışa benziyor. Zira kontur gerilla, yani derin devlet konusuna eğilen yüzlerce yazıda, araştırmada, kitapta bu savı, Türk gladiyosu kontur gerillanın, Türkeş'in bozkurtlarıyla özdeşleştiği savını doğrulayan bilgiye rastlamadık. Ne çare yatsınması olanaksız kimi anlatımlar var. Birinci gerçek, Talat Turhan kontur gerilla sözcüğünü ilk kez Ziver Bey Köşkü'nde kendisine işkence yapanlardan işittiğini ve işkencecilerin çoğunluğunun Türk İstihbarat Servisi MİT'ten ve bozkurtlardan çıkma adamlar olduğunu söylüyor. Bu ifadeyi boşlamamak gerekiyor. Talat Turhan yaşamını kontur gerillanın Türkiye'deki örtülü faaliyetlerini araştırmaya ve açıklamaya adadı. Yayımladığı kitaplarda kontur gerillayı ABD emperyalizminin CIA ile kimi finans kaynaklarıyla birlikte oynadığı, tabii öncelikle Türkiye'deki oyunları sergiledi. Türkiye'deki faili meçhul cinayetler göz önüne alındığında kontur gerilla faaliyetlerinin ve CIA, Türk İstihbarat Servisi ve Savunma Bakanlığı'nın bağlantılarının ivedilikle araştırılıp tüm detaylarıyla su üstüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Aynı çabayı Uğur Mumcu da yazılarında ısrarla yineledi. Fakat devlet bu konudaki yazımları görmüyor, söylenenleri hala işitmiyor. Sağır, kör ve sağır. Yabancı kalemlerin de yazdığı şu yargıyı görmezden gelebilir miyiz? Üç askeri darbe yaşayan bu ülkede silahlı ordu, paramiliter güçler ve istihbarat servisinin Türk toplumunda eşi görülmemiş bir güce sahip olduğu herkesçe bilinen kontur gerilla ile ilgili hiçbir soruşturma yürütülmedi. Yetkili bir iki sivil bütünüyle asker var olan kontur gerilla gerçeğini yansıdı. Ne çare kontur gerilla üzerindeki savları araştırma olanağı sağlayarak söylemlerini doğrulatma cesaretini gösteremediler. Kontur gerillanın doğuşu. Kontur gerillayı ilk kez 1973-70'lerde CHP Genel Başkanı iken Bülent Ecevit kamuoyuna duyurdu. İsim babası Ecevit'tir. Aradan 17 yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra Ecevit Kasım 1990'da bir gazeteye kontur gerilla ile ilgili açıklamalar yaptı. 1974'teki başbakanlığım sırasında diye başladı anlatmaya. Zamanın Genelkurmay Başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar başbakanlığın örtülü ödeneğinden acil bir ihtiyaç için birkaç milyon istedi. Benden istenen miktar örtülü ödenekteki paranın tümüne yakındı. Genelkurmay'dan bu paranın ne amaçla istendiğini sormak zorunda kaldım. Sancar, özel harp dairesi, ÖHD için istiyoruz dedi. Öyle bir resmi dairenin o zamana kadar adını bile duymamıştım. Şimdiye kadar bu dairenin giderleri nereden karşılanıyordu diye sordum. O zamana kadar dairenin tüm giderlerini bir gizli ödenekle ABD'nin karşıladığı, ancak artık ABD'nin bu parasal katkıyı kestiği, o nedenle başbakanlığın örtülü ödeneğinden para istemek zorunda kalındığı bana bildirildi. Oysa Sancar'ın Ecevit'e söylediklerinin gerçek yanı şu, ÖHD'nin başkanlığını yapan Kemal Yamakpaşa yayımladığı anılarında Amerikalı temsilciyle her yıl ABD'den veya CIA'dan alınan 1 milyon dolar üzerinde pazarlıkla uzlaşılamadığını, Amerikalı'nın para bizim değil mi, istediğimiz malzemeyi veririz deyince görüşmeyi sona erdirdiğini ve dairenin giderlerini karşılayacak parayı örtülü ödenekten sağlamayı kararlaştırdıklarını yazıyor. Ecevit'in açıklamalarına devam edelim. Özel Harp Dairesi'nin nerede bulunduğunu sordum. Amerikan askeri yardım heyetiyle aynı binada yanıtını aldım. TBMM'nin hemen arkasında. Hayrete düşmem ve kaygılanmam herhalde doğaldı. Bu dairenin işlevleri ve kuruluş biçimi hakkında bilgi istedim. Benim için bir briefing düzenlendi. Bilgi vermek üzere de rahmetli Genelkurmay Başkanı Semih Zancar'la, o sırada Özel Harp Dairesi Başkanı olduğunu öğrendiğim General Kemal Yamak ve bir iki subay katıldı. Özel Harp Dairesi Türkiye'nin veya bir kısım topraklarımızın düşman istilasına uğraması durumunda istilacılara karşı gerilla yöntemleriyle ve her türlü yeraltı etkinliğiyle mücadeleye hazırlanmak üzere kurulmuştu. Gladyoların kurucusu sayılan eski CIA Başkanı William Colby, amacın olası bir Sovyet işgaline karşı her ülkede direniş yuvaları oluşturmak olduğunu açıklamamış mıydı? Nitekim briefingde aynı tez Ecevit'e yineleniyor. Adları gizli tutulan bazı vatansever gönüllüler de Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantısı olarak çalışmak üzere ömür boyu görevlendirilmişlerdi. Ecevit'in açıklamaları daha sonra birden bu yıllardaki olayların ayrıntılarını daha sonraki bölümlerde göreceğiniz 1978-1979'lara atlıyor. 1978-79'daki başbakanlığım sırasında bir doğu ilçemizi ziyaret ederken oradaki askeri birliğin komutanı olan generalle görüşüyordum. Kendisinin bir ara Özel Harp Dairesi'nde çalışmış olduğunu öğrenince kuşkularımı belirterek kendisinden bilgi almaya çalıştım. Generalin kuşkularımı yersiz bulması üzerine bir soru yönelttim. Farz-ı muhal bu ilçedeki MHP başkanı aynı zamanda Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantısındaki gizli elemanlardan biri olamaz mı? General evet öyledir ama kendisi çok güvenilir, vatansever bir arkadaşımızdır yanıtını verdi. Bu kısa diyaloğu anlattığı zaman Ecevit'le ben kahkahalara boğuldum. Özel Harp Dairesi ile kontrgerillayı özdeşleştiren Ecevit anlattığı son olayla bu örgütün sivil uzantılarının MHP kökenli ve MHP'li olduklarını anlatmaya çalışıyordu. Ecevit ile eşinin 2000'li yıllara kadar MHP'ye hangi gözle baktığı biliniyor. Kontrgerilla örgütü içine MHP'nin yani bozkurtların yerini yadırgamadıklarını, hatta kanlı eylemlerin bir numaralı sorumlusu olarak bu partiyi gördüklerini yadsımak olanaksız.